Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. İkinci ayrım. Ön söz. Doktor Jill Shirley tarafından kaleme alınmıştır. Bu öyküde anlatılan olayların üzerinden 4 yıl geçti. Kanımca artık topluma tüm gerçeklerin açıklanması gerekiyor. Bir zamanlar önemli delillerin karartıldığına, gerçeklerin gizlendiğine ilişkin en akıl almaz söylentiler, en acımasız eleştiriler herkesin dilindeydi. Özellikle de Amerikan basınında en yanlış, en olmayacak yorumlar yer aldı. Bu öyküyü kazı ekibinden birinin kaleme almasını, ön yargılı davrandığını düşünebileceğini dikkate alarak doğru bulmadım. İşte Miss Amy Lederer'dan bu görevi üstlenmesini rica etmemin asıl nedeni buydu. O bu iş için en uygun kişiydi. Irak'ta bulunan Peacetown Üniversitesi arkeolojik araştırma ekibiyle herhangi bir bağlantısı yoktu. Sağlam, dürüst, aklı başında bir kadın ve tam bir profesyoneldi. Ayrıca gözünden hiçbir şey kaçmayan, kültürlü ve araştırmacı bir kişiliğe sahipti. Miss Lederer'ı bu işi yapmaya ikna etmek hiç de kolay olmadı. Hatta diyebilirim ki bu mesleki kariyerim boyunca çözümlemem gereken en zor işlerden biriydi. Her neredeyse öykü tamamlandıktan sonra bile bana taslağı göndermek istemedi. Ancak bunun nedenini kızım Sheila ile ilgili yapmak zorunda kaldığı bazı eleştirilerden kaynaklandığını anlamam pek uzun sürmedi. Onun bu çekincesini yenmekte pek zorlanmadım. Son günlerde çocukların basında özgürce anne ve babalarını eleştirdiklerini, dolayısıyla çocuklarının da bir şekilde eleştirilmesinin ailelerin hoşlarına bile gideceğini söyledim. Miss Lederer'ın bir çekincesi de hiç kuşkusuz yazım diliydi. Büyük bir alçak gönüllülükle konuları kaleme almakta iyi olmadığı kanısındaydı. Benim yazıdaki dil bilgisi hatalarını düzelteceğimi ve gerekli değişiklikleri yapacağımı düşünüyordu. İtiraf etmeliyim ki tek bir sözcüğü bile değiştirmeye elim gitmedi. Hanımca Miss Lederer'ın üslubu, coşkulu, özgün ve kesinlikle konuya uygundu. Hercule Poirot'tan bir paragrafta Poirot, diğer bir paragrafta ise Monsieur Poirot diye bahsetmesi gibi bir farklılık ise bana göre kesinlikle ilginç ve anlamlıydı. Onun bir an aldığı katı terbiyenin baskısıyla, ki İngiliz hemşireler kurallara çok önem verirler, bazı konularda aşırı saygılı olmaya çalışması ama bir an sonra kendini tamamen anlattığı olayın etkisine kaptırıp her türlü sınırlarının dışına çıkması bence tamamen insanca bir tutumdu. Bu konuda kendimi özgür hissettiğim tek nokta birinci bölümü kaleme almak oldu. O da zaten Miss Lederer'ın dostlarından birinin bana gönderme nezaketinde bulunduğu bir mektuptan oluşuyor. Ancak bunu da yalnızca bir başlangıç, anlatıcının karakteri konusunda bilgi veren kısa bir ön söz olarak algılamalısınız. Birinci bölüm. Başlangıç. Bağdat'taki Tigris Palace Oteli'nin giriş lobisinde bir hemşire yazdığı mektubu bitirmek üzereydi. Dolma kalemi sayfanın üzerinde adeta kayıyordu. İşte sevgili dostum, şimdilik haberler bu kadar. Her ne kadar dünyanın yeni bir köşesini tanımak benim için ilginç olsa da, itiraf etmeliyim ki İngiltere'yi hiçbir yere değişmem. Bağdat'taki kargaşaya inanamazsın. Burası binbir gece masallarını okuduğumuzda düşündüğümüz romantik yer değil hiç. Gerçi nehir de, nehrin kıyısı da çok güzel. Ama şehir iğrenç. Doğru dürüst bir mağaza bile yok. Binbaşı Kelsey bana buradaki çarşıları gezdirdi. Elbette bunların otantik ve ilgi çekici yerler olduğu yadsınmaz. Gereksiz mal yığınları, kalabalık ve bakıcıların sürekli tokmaklarını önlerindeki tencerelere vurmasından kaynaklanan gürültü insanın başını ağrıtıyor. Aslında temizliğinden emin olmadıkça bu bakır kapları kullanabileceğimi hiç sanmam. Ne de olsa kullanırken bakır pası konusunda dikkatli olmak gerekir. Doktor Riley'nin söz ettiği işten bir sonuç çıkarsa sana yazarım. Söylediğine göre söz konusu Amerikalı şu sıralar Bağdat'taymış. Bu akşam üzeri gelip benimle görüşecekmiş. Konu karısıymış. Doktor Riley kadının sanrılar gördüğünü söyledi, daha fazla bilgi vermedi. Tabii ben onun aslında ne demek istediğini anladığımı sanıyorum. Umarım bu DT değildir. Dipnot. Delirium tremens. Alkolizm, alkol nedeniyle görünen halüsinasyonlar. Sordum ama Doktor Riley tam olarak bir açıklama yapmadı. Ama öyle bir bakışı vardı ki, sanırım ne demek istediğimi anlıyorsundur. Söylendiğine göre adam, yani bu Doktor Lidner, arkeologmuş. Ve Amerika'daki bir müze adına çölde kazı yapmaktaymış. Evet tatlım, artık mektubuma son vermek durumundayım. Bana küçük Stubbins hakkında anlattıkların tek kelimeyle çok ilginç. Başhemşire bu konuda ne düşünüyor? Şimdilik bu kadar. Sevgiler, Amy Lederer. Mektubu bir zarfa yerleştirdikten sonra üzerine hemşire Kershaw, St. Christopher Hastanesi, Londra yazdı. Tam kaleminin kapağını kapadığı sırada oteldeki komi çocuklardan biri yanına yaklaştı. Doktor Lindner adında bir bey sizinle görüşmek istiyor. Hemşire Lindner'ın başını çevirdi. Biraz ötede omuzları hafif düşük, orta boylu, kahverengi sakallı, yorgun bakışlı, nazik görünümlü bir adam ona bakıyordu. Söz konusu adam, yani Doktor Lindner ise, o anda karşısında 35 yaşlarında, dimdik, özgüvenli ve güven veren bir kadın görüyordu. Parlak kahverengi saçlar, güleç, ancak uysal bir yüz, hafif pörtlek mavi gözler. Tam ruhsal sorunları olan bir hastaya bakabilecek bir tipte bir hemşire, neşeli, ciddi, kendinden emin, zeki ve işinin ehli, güvenilir bir kadın. Hemşire Lindner'ın bu iş için uygun diye düşündü. İkinci bölüm. Emily Lindner'ın anlatıyor. Yazar olduğumu ya da yazmaktan anladığımı iddia edecek değilim. Bu öyküyü yazmaya da Doktor Lili'nin ısrarıyla giriştim. Her nedense Doktor Lili sizden bir şey istediğinde reddedemiyorsunuz. Başlangıçta, ama doktor, dedim. Benim edebi yeteneğim yok, hatta yazma işinden hiç anlamam. Saçma, isterseniz bunu hasta hakkında yazacağınız bir rapor olarak düşünebilirsiniz. Aslına bakılırsa bu yapacağım gerçekten de öyle nitelendirilebilir. Doktor Lili sözlerini şöyle sürdürdü. Artık Tel Yerimah olayıyla ilgili topluma basit ve gerçeğe uygun bir açıklama yapılmasının zamanı geldi. Eğer bunu olaya karışanlardan birisi yaparsa bu inandırıcı olmayacaktır. Şu ya da bu şekilde taraf tuttuğu düşünülecektir. Aslında bu doğruydu da. Ben olayların tamamına tanıktım ama bir şekilde de dışındaydım. Peki siz neden yazmıyorsunuz doktor diye sordum. Ben orada değildim, sizse oradaydınız. Ayrıca iç çekti. Kızım da buna izin vermez. Doğrusu ya bir doktorun kızının kaprislerine boyun eğmesi benim açımdan kabul edilebilecek bir durum değildi. Tam bir şey söyleyecekken birden onun gözlerindeki muzip parıltıyı fark ettim. Doktor Riley'nin en kötü tarafı buydu işte. Ne zaman şaka yaptığı, ne zaman gerçeği söylediğini asla bilemezdiniz. Her zaman ağır, hatta melankolik denilebilecek bir tonda konuşurdu. Ama çoğu kez de gözlerinde o alaycı parıltı belirirdi. Şey, dedim tereddütle, sanırım yapabilirim. Tabii ki yapabilirsiniz. İyi de nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bundan kolay ne olabilir? En başından başlayın, sona gelince de yazmayı bırakın. Kuşkuyla mırıldandım. Olayın nasıl ve ne zaman başladığından da emin değilim ki. İnanın bana hemşire, önemli olan başlamak. Bir kez başlayınca başlamanın güçlüğü, durmanın güçlüğü yanında hiç kalır. Ne zaman benden bir konuşma yapmam istense bu güçlüğü yaşarım. Hatta çoğu kez beni susmaya zorlamak için birinin eteğimden çekip oturtması gerekir. Şaka yapıyorsunuz doktor. Hayır, çok ciddiyim. Evet, kararınız? Bir endişem daha vardı. Bir iki dakikalık kısa bir duraksamanın ardından çekinerek sordum. Bu öyküde duygularımın etkisinde kalmaktan, nesnel olamamaktan korkuyorum doktor. İnanın bana duygularınızı ne kadar yansıtırsanız o kadar iyi olur. Sonuçta bu insanlara ilişkin bir öykü, kuklalara değil. Kişiliğinizi yansıtın, ön yargılarınızdan, iğnelemekten, hüküm vermekten kaçınmayın. Taraf tutun, istediğinizi yazın. Kendi bildiğiniz gibi yazın. Eğer hakaret niteliği taşıyan kısımlar olursa da bunları daha sonra metinden çıkarırız. Siz yalnızca yazın. Aklı başında, öngörülü bir kadınsınız. Olayı gerçekçi ve duyarlı bir şekilde yansıtacağınızdan eminim. İşte hepsi bu kadar. Bir an duraksadıktan sonra elimden geleni yapmaya söz verdim. Ve başlıyorum işte. Doktora da söylediğim gibi işin en zor kısmı başlamak. Herhalde önce kendimden söz etmem gerekiyor. Adım Amy Lindner'ın, 32 yaşındayım, hemşireyim. Eğitimimi St. Christopher'da tamamladıktan sonra 2 yılda çocuk bakımı konusunda eğitim aldım. Çeşitli özel hastanelerde görev alıp ardından 4 yılda Devonshire Palace kompleksinde Miss Bendix'in huzur evinde çalıştım. Sonra Bayan Kelsey ile Irak'a geldim. Genç kadın o sırada yeni anne olmuştu. Kocasıyla birlikte Bağdat'a gidecekti. Çift çok önceden oradaki arkadaşlarının yanında çalışmış bir çocuk bakıcısıyla anlaşmıştı. Arkadaşları artık büyüyen çocuklarını okula göndermek için ülkelerine döneceklerdi. Dolayısıyla çocuklara bakan hemşire de çocukların Bağdat'tan ayrılmalarının ardından Bayan Kelsey'in yanına geçmeyi kabul etmişti. Bayan Kelsey fazla duyarlı, biraz da sinirli bir tipti. Küçük bir bebekle yolculuk yapmak onu çok endişelendiriyordu. Bu yüzden binbaşı Kelsey benimle anlaşıp bu yolculuk boyunca ve diğer hemşire gelene kadar Bayan Kelsey ve bebekle ilgilenmemi istedi. Eğer orada hemşire arayan birini bulamayacak olursak, dönüş yolculuğumun giderlerini de yine onlar karşılayacaktı. Sanırım Kelsey'leri uzun uzun anlatmama gerek yok. Bebekleri çok şirindi. Bayan Kelsey ise fazlasıyla endişeli, hatta kendi kendini yiyen bir tip olmakla birlikte nazik ve iyi bir insandı. Yaptığımız yolculuktan çok hoşlandım. Daha önce hiç bu kadar uzun bir gemi yolculuğu yapmamıştım. Doktor Ely de aynı gemideydi. Siyah saçlı, uzun yüzlü bir adamdı. Kısık, hüzünlü sesiyle ve söyledikleriyle çevresindekileri neşeye boğuyordu. Sanırım doktor bana takılmaktan da hoşlanıyor, inanıp inanmayacağımı izlemek için akıl almaz öyküler anlatıyordu. Kendisi Bağdat'a 1,5 günlük uzaklıkta küçük bir şehir olan Hasanih'te operatör olarak çalışıyordu. Bağdat'a vardıktan bir hafta kadar sonra Doktor Riley ile karşılaştım. Bana Kölsiller'in yanından ne zaman ayrılacağımı sordu. Aslında bunu sorması ilginçti. Durumu ona anlattım. Diğer aile, yani Wright'lar, evlerini düşündüklerinden daha önce dönme kararı almış, dolayısıyla onların yanında çalışan hemşire de hemen yeni görevine başlayabilmişti. Wright'lardan bahsedildiğini duyduğunu, bana bunu sormasının nedeninin de bu olduğunu söyledi. Ardından da ekledi. Aslına bakarsanız hemşire, tam size uygun bir iş buldum. Bir hasta mı? Düşünceli bir tavırla yüzünü buruşturdu. Pek hasta denemez. Nasıl diyelim, o biraz aklı karışık. Hezeyanları var. Gerçekleri algılamakta zorlanıyor. Ah dedim. Bunun ne anlama geldiği apaçık ortadaydı. İçki ya da uyuşturucu. Doktor Riley daha fazla açıklama yapmadı. Ağzı sıkı bir adamdı. Evet dedi. Kadının adı Bayan Lindner. Kocası Amerikalı. Daha doğrusu İsveç asıllı bir Amerikalı. Amerikalı büyük bir arkeolojik kazı ekibinin lideri. Sonra Bay Lindner'ın ekibiyle birlikte Ninova'ya benzeyen antik bir Asur kentinin kalıntılarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını anlattı. Ekibin araştırmalarını sürdürdüğü yer Hasanih yakınlarındaydı ama oldukça ıssız bir yerdi. Doktor Lindner uzun zamandan beri karısının sağlığından endişeleniyordu. Doktor Lindner bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmadı ama sanırım Bayan Lindner zaman zaman sarnılar görüyor, şiddetli sinir krizleri geçiriyormuş diye ekledi. Kadın bütün gün yerlilerin arasında yalnız mı kalıyor? Hayır, elbette ki hayır. Onlar büyük bir ekip. Sanırım 7-8 kişilik bir grup. Bayan Lindner'ın şimdiye kadar hiç orada yalnız kaldığını sanmıyorum. Ancak kadının sinirlerinin iyice bozulmuş olduğu anlarda kendi kendini yiyip bitirdiğine hiç kuşku yok. Doktor Lindner çok meşgul biri. Omuzlarında büyük yük var. Sorumlulukları çok fazla. Ama karısına tapıyor ve onun bu durumu doktoru çok endişelendiriyor. Bayan Lindner'ın yanında kadına göz kulak olan, işinin ehli, bilgili, sorumluluk sahibi biri olursa çok daha mutlu olabileceklerini düşünüyor. Peki Bayan Lindner'ın kendisi bu durum hakkında ne düşünüyor? Doktor Riley ciddi ciddi düşündükten sonra yanıt verdi. Bayan Lindner hayli güzel bir kadın ama sürekli fikirlerini değiştiriyor. Belirli bir konuda 2 gün bile aynı fikirde olduğu görülmüş şey değil. Ama genel anlamda o da böyle bir fikre karşı değil. Kısaca düşündükten sonra ekledi. Bayan Lindner tuhaf bir kadın. Onun çevresini etkilemek için rol yaptığına hiç kuşkum yok. Yalan söyleme konusunda da 1 numara. Ancak Doktor Lindner bir şekilde karısının yaşamı için endişelendiğine, korktuğuna içtenlikle inanıyor. Bayan Lindner size ne söyledi doktor? Benimle pek konuşmadı. Aslına bakarsanız benden hiç hoşlanmıyor. Bunun için nedeni de var. Bana gelip kafasındaki bu planı açıklayan da Doktor Lindner oldu. Evet hemşire Lindner'ın, ne dersiniz? Ayrıca bu sayede İngiltere'ye dönmeden önce bu ülkeyi biraz daha görüp tanımış olursunuz. Kazı daha 2 ay sürecek. Arkeolojik kazıların çok ilginç olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Başlangıçta tereddüt etsem de bu konuyu enine boyuna düşündüm. Sonra peki dedim. Sanırım bunu deneyeceğim. Doktor Riley gülümsedi. Çok güzel. Doktor Lindner şimdi Bağdat'ta. Ona buraya gelip sizinle görüşmesini söylerim. Aranızda anlaşırsınız. Doktor Lindner o gün akşam üzeri otele geldi. Orta yaşlı, oldukça gergin, çekingen bir adamdı. Sevecen, nazik ve biraz da çaresiz bir havası vardı. Karısını çok sevdiği, ona çok bağlı olduğu anlaşılıyordu. Ama her nedense onun durumunu tam olarak açıklamaktan çekindi. Anlayacağınız karımın sinirleri çok bozuk, çok gergin, kuruntuları var, dedi. Bu arada bir yandan da dalgın dalgın sakalını çekiştirip duruyordu. Daha sonraları bunun onun karakteristik davranışı olduğunu öğrendim. Ben onun için çok endişeleniyorum. Fiziksel anlamda karınızın sağlığı yerinde mi? Diye sordum. Ah, evet, evet sanırım öyle. Fiziksel anlamda bir sorunu yok. Ama o, korkuları var. Sanrılar görüyor. Ne gibi? Bu sorumu açık açık yanıtlamaktan kaçındı. Dalgın dalgın mırıldandı. Ortada hiçbir neden yokken heyecanlanıyor, endişeleniyor. Gerçekten de bu korkuları için hiçbir neden göremiyorum. Ne gibi korkular Doktor Lindner? Sinir krizleri, korku nöbetleri. Biliyorsunuz işte. Kadın kesin uyuşturucu kullanıyor diye düşündüm. Ama adam bunun farkında bile değildi. Zaten erkeklerin çoğu böyledir. Hepsi kendi kendilerine karılarının neden o kadar sinirli olduklarını sorar. Ruhsal durumlarında durup dururken ortaya çıkan değişikliklere bir anlam veremezler. Bayan Lindner'ın hemşire fikrine sıcak bakıp bakmadığını sordum. Doktor Lindner'ın yüzü aydınlandı. Evet, iyi olacağını düşünüyor. Doğrusu buna ben de şaşırdım. Hem şaşırdım hem de sevindim. Karım böylece kendini daha da güvende hissedeceğini belirtti. Bu bana çok tuhaf geldi. Güvende. Bu böyle bir durumda kullanabilecek en tuhaf sözcüktü. Yavaş yavaş Bayan Lindner'ın ruh hastası olabileceğine inanmaya başlıyordum. Doktor Lindner çocuksu bir heyecanla konuşmayı sürdürdü. Karımla iyi anlaşacağınızdan eminim. Gerçekten hoş bir kadındır. İçtenlikle gülümsedi. Yanında olmanızın onu çok rahatlatacağı kanısında. Ben de sizi gördüğüm anda aynı şeyi düşündüm. İzninizle oldukça iyi ve zeki göründüğünüzü belirtmek isterim. Louis için doğru insan olduğunuzdan eminim. Neşeyle, deneyelim görelim Doktor Lindner dedim. Karınıza yardımımın dokunacağını umarım. Belki de yerlilerden ve koyu tenli insanlardan korkuyordur. Bu fikrim Doktor Lindner'ı eğlendirmiş gibiydi. Tanrım, hayır, karım Araplardan hoşlanır. Onların sadeliklerine, basitliklerine ve mizah anlayışlarına hayran. Bu Louis'in buraya ikinci gelişi. Onunla evleneli neredeyse 2 yıl olacak. Ama karım az da olsa Arapça konuşmayı öğrendi bile. Kısa bir süre susup düşündüm. Sonra da bir deneme daha yaptım. Karınızın neden korktuğunu bana anlatamaz mısınız Doktor Lindner? Bir an kararsızlık içinde bocaladı. Sonra da ağır ağır, bunu size umarım, yani sanırım kendisi anlatır, dedi. Ondan öğrenebildiğimin tamamı buydu işte. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21. Devamı 3. ayrımda.